Merhaba kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat ve çok kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ
olun. Nasılsınız?
Elhamdülillah, çok şükür.
Rabbim iyiliğinizi daim eylesin.
Amin.
Bizlerdeyiz,
hep
teşekkür ederiz.
İnşallah.
Programımıza geçmeden WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 no'lu WhatsApp hattımıza ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de bu suallerinizi hocamıza tevcih eder, cevaplarını sizlerle buluştururuz Allah'ın izniyle. Şimdi değerli hocam, geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyorum müsaadenizle. Şöyle bir soru gelmiş. Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Malum ezan ve kamet sünnettir. Namazlarla evet. ilgili olarak sünnettir. Tabi ezanın kamete nispetle daha bir ağırlıklı yönü vardır. Bu aynı zamanda şiardır. Yani İslam'ın şiarıdır. Bir yerde ezan okunması oranın Müslüman olduğunun göstergesidir. Bu ezanda var, kamette yok o. Hatta şöyle bu olay yaşanıyor. Peygamber Efendimiz zamanında ki sonraki dönemde de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemlerinde de aynıydı. Zekatı devlet toplar ve devlet dağıtırdı. Yani amil denilen ki Kur'an-ı Kerim'de de geçer, memurlar vardı. Bunlar kabilelere, obalara, efendim köylere giderler. Tabii o zamanki zenginlik, varlık daha çok hayvancılık ve zekatlarını alırlar, getirirler. Ve o peygamber efendimiz de onu tevzi eder. Yani ihtiyaç sahiplerine verir. Ve hak edenlere verir, öyle diyelim. Şimdi kabilenin birisine Resulullah amil olarak, yani zekat toplaması için birini gönderiyor. O kişi oraya vardığı zaman o halkın, o kabile halkının tamamı veya bir kısmı neyse, o şehrin yerleşim biriminin dışına çıkmış, bekliyorlar. Giden kişi de biraz evhamlıymış. Eyvah diyor, bunlar beni öldürecek. Geri dönüyor ve Medine'ye geliyor. Peygamber Efendimiz soruyor. Hani ne oldu? Ya Resulallah, beni öldüreceklerdi. Ben kaçtım, canımı zor kurtardım. Onun üzerine bir müfreze hazırlıyor Peygamberimiz. Yani bir askeri birlik hazırlıyor ve o kabileye gönderiyor. Ve giderken de o müfrezenin komutanına, birliğin komutanına diyor ki, oraya vardığınız zaman namaz vaktini bekleyin. Eğer ezan okunursa geri dönün gelin. Eğer ezan okunmazsa o zaman gerekeni yapın diyor. Ve gidiyor birlik. İşte bekliyor dışarıda. Ve namaz vakti gelince ezan okunuyor. Ondan sonra geri dönüyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, orada ezan okunuyor. Yani bu ezan ne oldu şimdi? Oranın Müslüman olduğunun emaresi oldu. Evet. Şiarı oldu.
Evet.
Bu olay üzerine bir ayet-i kerime var. Bir fasık bir haber getirdiği zaman onu iyice araştırın anlamında ayet-i kerime var. O geliyor. Şimdi hatta minareler de öyle. Mesela yurt dışında Balkanlara gittiğiniz zaman orada bizim ecdadımızın yaptırdığı camiler, minareler ve mesela o köyleri görüyorsun. Yolda bakıyorsun, ileride yamaçta bir köy var, minaresi var. Ha, demek ki burası Müslüman köymüş diyorsun. Yani o da niye? Ezan o bir şiar haline gelmiş minare. Yani neyse dönelim. Ezan ve kamet sünnettir. Bu vakit namazları vakit içerisinde kılarsak zaten bu yapılıyor. Yani ezanı herkesin tek tek okunması şart değil. Camide okunuyor ve yetiyor o. Niye? Ezan ne yapıyor? Vaktin girdiğini bildiriyor. Namazın kılınacağını bildiriyor. Ve şiar olarak İslam dininin bir alameti olarak ilan ediyor. Kamet de içeride. Farza durulacağı zaman. O da zaten cemaat takılınsa toplu kılınıyor, yapılıyor. Tek başına kılarsa insan kendisi kamet ediyor. Peki kaza ederken ezan ve kamet gerekir mi? Bu da sünnet deniyor. Yani hem ezan kazada hem kamet sünnettir deniyor. Ancak şöyle bir ayrıntı var burada. Birden çok namazı aynı anda kaza edecekse, mesela bazı insanlarımız yapıyor bunu. Her gün diyelim ki 5 vakit namaz kaza ediyor. Eğer böyle peşi peşine vakitleri kaza edecekse hepsi için tek ezan, her birisi için ayrı ayrı kâmet. Bu sünnet olarak geliyor. Yani o zaman kaza kılacağında ezan ve kâmet gerekir mi? Eğer gerekiri mecbur mu şeklinde anlarsak mecbur değil. Farz değil yani, vacip de değil. Sünnettir. Yani yapılması haliyle Peygamber Efendimiz'den gelen sünnet olarak uygulanır.
Eyvallah hocam. Hocam, kirahat vakitlerinde namaz kılmanın yasak olmasının sebebi ve hikmeti nedir diye bir soru gelmiş.
Şimdi burada tabii kirahat vakti nedir?
Evet.
Kaç tanedir? Ne yapılmaz bu kirahat vakitlerinde? Ve namaz kılmaz, yani zaten burada namaz kılınma işi dediğine göre namaz kılınmıyor demek ki burada.
Evet, evet.
Şimdi 5 vakit var kirahatte. 5. Bunun 3'ün her namaza ilgilidir. Sabahleyin güneş doğarken, öğleyin güneş tam tepedeyken, akşam bozar, batarken güneş. Bu 3 vakit hiçbir namaz kılınmaz. Sabahleyin güneş doğarken ne demek? Güneş doğmaya başlamış.
Evet.
Başlamış. Ve bu 45-50 dakika geçinceye kadar hiçbir namaz kılınmaz. Yani kaza da kılınmaz, nafile de kılınmaz. Hiçbir namaz kılınmaz.
Hmm.
Öğlen güneş tam tepeden meyletmiş. Ki bu farklı miktar zaman olarak farklı şey yapıyor. Bunu Diyanet 15 dakika olarak. Yani tam güneş tepede, cisimlerin gölgesinin en kısa olduğu andan itibaren 15-20 dakika içerisinde namaz kılınmaz. Üçüncüsü de güneş batarken. Yani güneş batarken de güneşe baktığın zaman gözün
kamaşıyor.
Kamaşıyor. Evet. Ondan itibaren güneş batıncaya kadar kısım, ki o da güneş batmadan önceki 40 dakika gibi. Ama bu dönemde o zamana kadar ikindi namazı kılınmamışsa o ikindi namazı kılınabiliyor o ikindi vakti. Bu üçü hiçbir namazın kılınmadı. Bir de nafile namazların kılınmadığı iki vakit var. Bir, ikindi farz kılındıktan sonra ve akşam namazını farzı kılıncaya kadar. Diğeri de sabah namazı girdikten sonra, fecir dediğimiz.
Fecir vakti girdikten,
girdikten sonra güneş bir veya iki mızrak boyu yükselince, ki yani güneş doğduktan 40-50 dakika geçinceye kadar sabah namazının sünneti ve farzından başka hiçbir şey kılınmaz.
Hiçbir şey kılınmaz.
Ha. Kerahat vakti bunlar. Peki niye böyle? Tabi bu niyesi ayette geçmiyor. Yani Peygamber Efendimiz bazı, mesela öğle namazını yazın geciktirmeyi tavsiye ediyor. Çünkü o çok sıcak olduğu için, bu cehennemin sıcaklığındandır diyor filan. Bazı şeyler var. Veya sabah namazının geciktirilmesi ile ilgili var. Ama bu kerahat vakitlerinde niye mekruhtur? Bu ayette, hadiste geçmiyor ama daha çok şeydir bu. Ateşperestlerin, mecusilerin ibadet vakitleridir. Onlara benzememek için. Onlara muhalif davranmak için mekruh olarak kabul edilir.
Eyvallah hocam. Hocam, tek başına namaz kılan bir kimse kıraati gizli olması gereken namazlarda sesli bir şekilde kılarsa namazı sahih olur mu diye bir...
Sev secdesi gerekir eğer unutarak yapmışsa.
Unutarak yapmışsa.
Çünkü sessiz namazlarda sessiz okumak, sesli namazlarda sesli okumak vaciptir. Eğer bunu unutarak terk etmişse, o aklına geldiği andan itibaren değiştirir.
Evet.
Ama daha önceki okuduğundan dolayı sevgi secdesi yapar. Ama kasıtlı olarak
bilerek yapıyorsa,
o zaman namazı iade etmesi vacip olur.
Anlaşılıyor hocam. Hocam, yetişkin bir kız ailesinin haberi olmadan evlenebilir mi?
Şimdi bunun iki yönü var. Bir fıkhi yönü, ki ona biz hukuki yön diyelim. Bir de ahlaki ve sosyal yönü var. Şimdi önce fıkhi yönünü alalım. Şimdi Hanefi mezhebine göre ergenlik çağını geçmiş olan bir kişi, ister kız olsun, ister dul, ister evet, erkek, fark etmiyor. Kendisi artık kendi iradesine sahiptir. Onun yaptığı her türlü tasarruf geçerlidir. Ne demek tasarruf? Nikahta, almada, satmada geçerlidir. Ancak şöyle bir ayrım görüyor Hanefiler, şey yapıyorlar. Bir kız veya kadın aileden habersiz evlenmiş.
Evet.
Sonra ailenin haberi olmuş. İki durumda ailenin bu evliliğe itiraz etme hakkı doğuyor. İki durum. Nedir o? Bir, eğer dengi olmayan biriyle evlenmişse, ona kefaet denilir. Dengi olmayan
biri.
Birisiyle evlenmişse, ki o dengi olmama biraz örfidir. Hangi alanlarda dengi olmama? Yani bizim fıkıh kaynaklarda geçen soyda, efendim, dinde, güzellikte.
Yani farklı coğrafyalara göre değişebilir mi hocam?
Değişebilir o. Mesela zamanımızda diyelim ki tedrisat bir ölçü olabilir. Eğitim. Ama eskiden böyle bir şey yoktu. Değişebilir o. Böyle bir durumda itiraz edebilir. Bir de mehri misilden daha az almışsa. Yani mesela o kızın ablalarının, halalarının aldığı mehirden daha az almışsa velisi buna itiraz edebilir. İtiraz edebilir. Ama nikah nikahtır. Fakat itiraz ederse tabii nikah feshedilebilir veyahut da o şeyler giderilir. Mesela mehir düzeltilir filan. Ancak Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili net hadisi var. Ki bu Hanefi kaynaklarında da geçer. La nikaha illa bi veliyin ve şahide adlin. Velisiz namaz olmaz. Mutlaka velinin olması abdest, namaz diyorum, nikah olmaz. Ve bir de iki tane şahit olmadan nikah olmaz. Yani iki şart koşuyor bu hadiste. Veli ve şahit şartı koşuyor. Ve diğer üç mezhep, yani Hanefilerin dışındaki üç mezhep bu hadisin istikametinde içtihatları var. Yani onlara göre veli olmadan nikah olmaz. Yani bir kadın, bir kız kendi isteğiyle, yani kendisi bizatihi nikah akdinde taraf olamaz. Mutlaka onun velisi. Kimdir velisi? Varsa babası. Babası yok da dedesi varsa o. Evet, babası dedesi yok da ağabeyisi varsa o. Bu, mutlaka bunun, bu velinin o nikah akdini yapması gerekiyor. İşin fıkıh yönü bu. Yani demek ki Hanefilere göre bu olabilir. Ancak iki durumda velinin itiraz hakkı var. Ama diğer mezheplere göre ailenin haberi olmadan, ki veli olmadan, veli, ailenin haberi varsa velinin var demektir. Ha, nikah olmaz diğer üç mezhebe göre. Bu işin fıkıh yönü. Bir de sosyal yönüne bakalım. Ahlaki yönüne. Toplumumuzun bir şeyi var, bir geleneği var. Ve o geleneğimize göre evliliğe aile karar verir. Tabii asıl irade kıza aittir. Evlenecek erkek veya kıza aittir.
Evet.
Ve bir de tabii gençler bugün biraz, hele zamanımızda, işte bu sosyal medya, şu bu filo, onların getirdiği kirlilikle daha küçük yaşlardayken ne yapıyor? Kızlar olsun, erkekler olsun hemen aşık oluveriyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ondan sonra haydi evlenmeye kalkıyorlar. Bu yanlış.
Yanlıştır.
Yani ailenin tecrübesi var, büyüklerin deneyimleri var. Ve sadece hisleriyle, duygularıyla değil, aynı zamanda akıllarıyla,
onların görüşlerini göz önünde bulunduracağız.
Onu bulmak lazım. Evet. Ama burada bunu yaparken de oğlanın veya kızın, yani evlenecek olan gençlerin kendi görüşlerini, kendi iradelerini yok sayma da değil. Yanlış bir evliliğe doğru gidiyorsa ikna ederek o evliliği engelleme. Doğru bir, eğer evliliğe doğru gidiyorsa sırf bana sormadı diye ona mani olmamak. Veya ben onun işte kız beğenmiş, anası beğenmek mecburiyetinde değil şeklinde. Yani şöyle diyelim. Ailenin haberi olmadan bir kız evlenebilir mi? Evlenirse ne olur? Hanefi mezhebine göre bu nikah geçerlidir. Ancak iki durumda aile buna itiraz edebilir. Diğer üç mezhebe göre nikah geçersizdir.
Geçersizdir.
Hatta bu ailenin haberi olma değil sadece. Nikah akdini yapılırken bizatihi velinin o akitte ortada olması. Yani oturtuyorlar ya gelinle kızı.
Evet.
Tabii şimdi belediye şeylerinde zaten gelinle damat oturuyor. Gelinle kız dedim, yanlış. Oturuyor ama mesela dini nikah kıyılırken de bu olabiliyor veya genelde kızların vekilleri geliyor.
Onlar da arkadaşlar.
Onların yerine veli olması lazım mutlaka.
Veli olması lazım.
Fakat ahlaki ve sosyal açıdan baktığımız zaman kesinlikle oğlanlar ve kızlar aileden habersiz evlenmemeliler. Sonradan çok büyük dramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Yani böyle huzursuz olan ailelerde veya ne bileyim ayrılma durumuna gelen evliliklerde bakıldığı zaman genelde bunlar aileden habersiz evlenmişler. Doğru. Kaçmışlar, bilmem ne olmuş falan. Şimdi bu yönde dikkat alın.
Eyvallah hocam. Hocam, intihar edenin cenaze namazı kılınır mı diye bir soru.
Efendim var. Şimdi bir defa intihar etmek çok büyük günahtır.
Evet, büyük günahlar arasında.
Kendi kendinizi öldürmeyin.
Rabbimizin verdiği cana kendimizi kıymaya çalışıyoruz.
Peygamber Efendimiz'den gelen hadisler var. Ve çeşitli intihar şekillerini anlatarak bir yardan aşağıya doğru atlayarak kendini öldüren kişi cehennemde de bir yardan atlayarak hep o azabı görecektir ve bu ebedi olacaktır.
Evet.
Veya kendisini boğarak öldürenler işte cehennemde devamlı kendisini boğarak o hayatı geçecek ebedi olarak. Efendim bir kesici aletle kendini öldürenler aynı şekilde azap görecek. Bir zehir içerek kendini öldürenler orada devamlı zehir içerek azap görecek diye net hadisler var. Tabi buradaki ebediyen orada olacaklar şeyini biraz onu helal görerek yaparsa şeklinde açıklıyorlar. Çünkü genel ilke olarak imanla göçen bir kimse imanla gitmek kaydıyla ölmeden imanı olması kaydıyla mutlaka cennete gidecek. Yani ebedi cehennemde kalmayacak. Ebedi cehennemde kalmak imansızların, Müslüman olmayanların cezasıdır. Çok büyük günah. Peki adam öldürdü. Bazı kaynaklarımızda, bizim kaynaklarımızda intihar edenin cenazesi kılınmaz diyen alimler var. Niye? İşte bu söylediğimiz, mesela o ayet, hadiste ebedi olarak orada kalacak, ebedi olarak kalacak ya. Ha, demek ki bu kafir olmuştur. Ondan dolayı ebedi kalacaktır. Öyleyse cenazesi kılınmaz şeklinde olaya bakanlar var. Ama hayır, intihar edenin cenazesi kılınır diyen alimler de var ki onu esas almak lazım bugün. Bir insan niye intihar eder? İntihar ettiği zamanki halet-i ruhiyesi neydi onun?
Cinnet
aklı,
mi geçirmişti?
Aklı yani. Başında mı idi? Cinnet mi geçirmişti? Neydi? Biz onu bilmiyoruz.
Evet.
Onu Cenab-ı Allah biliyor. Dolayısıyla biz suizanda bulunmayız. Hüsnü zanda bulunuruz. Ha, demek ki bu intihar ettiği zaman kendi kendini öldürdüğüne göre kolay değildir yani insanın kendi kendini öldürmesi. Can her şeyden önce gelir. Ha, öldürdüğüne göre demek ki aklı başında değilmiş, bu hafızasını yitirmiş diye düşünür ve cenazesini kılarız.
Anladım hocam.
Zaten biz cenazesini kıldık diye o direkt cennete gidecek değil,
evet,
onu Allah bilir.
Tabii, tabii ki. Şimdi hocam öncelikle müdrik, mesbuk, lahik ne demektir? Ardından bunlar namazlarını nasıl kılarlar, nasıl eda ederler?
Şimdi bunların kelime anlamları, müdrik demek yetişen demek, idrak eden.
Evet.
Mesbuk demek geçilen. Lahik de sonradan katılan demek. Hmm. İlhak etti, iltihak etti falan diyoruz.
Evet.
O kökler aynı buradan geliyor. Namazın birinci rekatından itibaren imamla beraber namaza durana müdrik deriz. Peki birinci rekatta imama uyma ne zaman olur? İmam rükudan kalkmadan önce imama evet. uyduğu zaman bir kimse o müdriktir. Yani camiye gittik. İmam rükuya eğilmiş. Niyet ettik Allahu Ekber deyip rükuya eğildik.
Evet.
Ondan sonra da Semi Allahu Lümen Habide dedik. O birinci rekatı da imamla beraber kılmış oluruz.
İlk rekata yetişen kişi.
Ama ilk rekata ne zaman yetişiyor?
Kişi.
Rükuda. Buna müdrik diyoruz. Mesbuk geçilmiş. Yani birinci rekata yetişemeyen kişi. Mesela varmış Rabia'da imam ikinci rekatı kılıyor. Uymuş evet. ona. Ona mesbuk diyoruz. Lahik ise namaz içerisinde abdesti bozulmuş veya namazı bozulmuş. Bu kişi dışarı çıkıyor. Abdest alıp geri geliyor. Tekrar. Buna da lahik deniliyor. Tabii bu lahik cemaatten de olabilir, imam da olabilir. Yani imamın da abdesti bozulmuş
evet.
olabilir. Cemaattan birinin de abdesti bozuluyor olabilir. Her ikisine de lahik denilir. Ha şimdi müdrik zaten imamla beraber namazını kıldı, problem yok.
Evet.
Mesbuk imamla beraber kılamadığı rekatları imam selam verdikten sonra kalkar devam eder. Mesela üçüncü rekatta yetişmiş imama. Birinci ve ikinci rekatı kaçırmış. Ne yapar? İmam oturur, ettahiyyatı okur. Efendim, imam selam verirken verir. İmam sağa selam verdi. İsterse sola selam vermesini bekler, isterse beklemez. Kalkar ayağa. Allahu Ekber de.
Evet.
Ve iki rekat daha kılar. Ve bu iki rekatı Fatiha ve sureyi okuyarak kılar. Niye? Çünkü bu imamla ilk iki rekatı kılamadı. Ve ilk iki rekat da Fatiha ile sure okunur. Bu onu okunmamış oldu bu.
Hı.
Okur. Ha, şimdi üçüncü rekata değil de dördüncü rekata ulaştı.
Evet.
Ha, şimdi burada üç rekat eksik. İmam selam verdi. Allahu Ekber der, kalkar. Fatiha okur. Sure okur. Sure okur çünkü iki rekat, ilk iki rekatta sure okunuyordu.
Hı hı.
Önce onları kaza edecek. Sure okur. Ve rükû secde yapır, oturur. Niye oturur? Çünkü bunu kıldığı namaz iki rekat oldu. İki rekattan sonra oturmak vaciptir. Allahu Ekber der, kalkar. Ettahiyyatı okuduktan sonra. Fatiha okur, sure okur. Bak, tekrar. Rükû secde yapar. Kalkar. Ayağa oturmaz artık. Sadece Fatiha okur. Sure evet. Okumaz çünkü onun bu kıldığı son rekat
sadece Fatiha okunuyordu.
Üçüncü rekatı kaza etmiş evet. Oluyor. Sadece Fatiha okur. Ondan sonra efendim namazını tamamlar. Başka yapacağı bir şey yok. Ha, lahik ne yapar? Lahik'in abdesti bozuldu. Ne yapar? Namaza aykırı bir davranışta bulunmamak kaydıyla en yakın yere gider, abdest alır. Oradan camiye gelir. Eğer kendisi abdest almaya gittiği zamanki geçen imamla kılıyorsa, imama uyamadığı rekatları imam selam vermeden önce kaza edebilecekse önce onları kaza eder. Yani şöyle diyelim, adam birinci rekatı kılmış, abdesti bozulmuş birinci rekatta. Hemen gidiyor, abdest alıyor, geliyor. İmam üçüncü rekatta. Üçüncü rekatta. Bu ne yapar? Önce ikinci rekatı kılar kendisi. Ondan sonra imama uyar. Ve imamla beraber bitirir. Ama eğer kendisi o kılamadığını önce kıldığında imam namazdan çıkacaksa, o zaman imama uyar, imam namazı bitirdikten sonra o kılamadığı rekatları tamamlar. Biraz karışık. Tabi bunları herkes beceremez.
Evet.
Lahik konusu özellikle herkes lahik, beceremez.
Evet,
onun için bilmeyen insanlar ne yaparlar? Giderler, namazı tekrar kılarlar.
Anladım hocam. Hocam, namaz ibadeti Hazreti Peygamber'den önce de var mıydı diye bir soru var. Hazreti Peygamber'den önceki gelen peygamberler namaz kıldılar mı?
Gibi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerinin birçoğunda peygamberlerin, diğer peygamberlerin de namaz kıldığı, namaza emredildiği var.
Evet.
Ve bu sünnetlerde de var. Yani birçok peygamber. Hatta geçen bu televizyonda işte Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi'den nakil şeyler yapıyor. Mescid-i Nebevi'deki bir nakli izledim. Orada konuşan kişi, zat, peygamberlerin isimlerini söyleyerek tek tek onların namaz kıldıklarını anlatıyor.
Hmm.
Ki Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Namaz kılmışlardır. Ha, tamamı mı onu bilemiyorum ama daha önceki peygamberlerin bir çoğunun namazla emrolundukları, namaz kıldıklarına dair ayetler ve hadisler var. Peki bunlar nasıl namaz kılarlardı? Bu temel o şeyler var ya, rükünler. Kıyam gibi, rükû gibi, secde gibi. Bunlar hepsinde olduğu söyleniyor. Ama onun dışındaki detaydan nasıl namaz kıldıklarına dair bir bilgi yok. Yani aynen bizim kıldığımız gibi mi kılıyorlardı? Yoksa daha farklı mıydı? O konularda bilgi yok ama kıyam, rükû, secde, kıraat gibi rükünleri diğer peygamberlerin kıldıkları namazlarda da olduğunu biliyoruz.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam, cemaate yetişmek için sabah namazının sünneti terk edilebilir mi diye bir soru var. Tabii Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinde geçiyor ya, sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır diye. Yani şimdi burada bunun öneminden bahsediyor hadisi şerif. Cemaate yetişmek için tekrardan sabah namazının sünneti terk edilebilir mi yani?
Şimdi namazlarda farzlardan sonra cemaat hepsinden önce gelir. Yani diğer sünnetlerde, nafilelerden önce gelir. Dolayısıyla cemaati kaçırmaya mani olan şeyler terk edilir eğer farz vacip değil, farz değil. Şimdi sabah namazının sünneti önemlidir. Efendim, Peygamber Efendimizin dediğin gibi tavsiyeleri vardır. Ancak eğer cemaate yetişemeyecek olursa kişi namaz sünneti kıldığı takdirde, o zaman sünneti terk eder. Ama camiye vardık. Cemaat namaz kılıyor, imam okuyor. Ha, ben iki rekat namaz kılıp sünnet, imama uyabilirim, yetişebilirim diyorsak sünneti kılarız. Ondan sonra cemaate uyarız. Ama sünneti kıldığım takdirde cemaati kaçıracağım endişesi varsa, ondan korkarsak, o takdirde sünneti terk ederiz, direkt farza uyarız.
Anlaşıldı hocam. Hocam, kıraat hataları namazı bozar mı diye bir sorumuz var.
Vallahi bu konu biraz karışık. Niye karışık biliyor musunuz? Bu Zelletül Kari diye geçer bu bizim kaynaklarımız.
Zelletül Kari.
Kari. Yani okuyanın sürçmesi hatası. Burada hangi hatayı yapmış, ne şekilde yapmış, farklı şeyler var. Yani bunlarda genelde iki bakış var. Kasıt var mı yok mu? Kasıtlı olarak bir ayeti yanlış okursa bir kimse onun namazı olmaz. O yanlışlık yaptığı şey ister Kur'an'da olsun ister olmasın. Mana isterse ters yüz olsun ister olmasın fark etmez. Bu bir. Kasıtlı yaparsa. Kasıtsız yaparsa. Ha, eğer bir hareket değişikliği ise, mesela zamme yerini, ötre yerini üstün okursa, üstün yerini esre okursa, bu namaza mani kabul edilmez. Namaz namazdır.
Namazdır.
Ama öyle değil de kelimede yanlışlık varsa.
Mana değişiyorsa.
Ha, ve burada iki türlü var. Mana değişiyor olabilir, değişmiyor olabilir. Bir. İki, yerine okuduğumuz kelime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olabilir, olmayabilir. Yani bir kelime var. Hı hı. O kelime Kur'an-ı Kerim'den başka yerinde de geçiyor. Ya okuduğu. Mesela diyelim ki Halik, halaka, halaka diyelim. Ha, burada halaka kelimesi burada şeyde ayette halaka geçiyor. Bunu kişi biraz yanlış okumuş ama yanlış okuduğu kelime Kur'an'da var ve mana da alt üst olmuyor. Bu takdirde namaz ittifakla sahih. Yani eğer yanlış okulan kelime Kur'an'da başka yerde yeri varsa ve mana da alt üst olmuyorsa, değişmiyorsa, bu namaza zarar olmaz. Bunda ittifak var. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde o kelime yoksa ve mana da alt üst oluyorsa, bu geçersizdir. Namaza manidir. Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde yok ama mana değişmiyor veya alt üst olmuyorsa, o zaman bazı alimlere göre namaz geçerlidir, bazılarına göre değildir. Ki burada İmam Ebu Yusuf bir tarafta, Ebu Hanife ve Muhammed bir tarafta. Eğer mana değişmez, mana alt üst olmaz ve Kur'an'ın başka yerinde yoksa ayet-i kerim.
Evet.
O kelime yoksa.
Kelime yoksa.
Bazılarına göre namaz olur, bazılarına olmaz. Yani burada demek ki iki bakış var. Kasıtlı olup olmaması bir. Kasıtsız olursa, o yanlış okulan kelime Kur'an-ı Kerim başka yerinde var mı yok mu? Ve bir de o yanlış okunan kelime ile doğrusu arasında mana ters yüz oluyor mu? Bunlara bakılıyor. Tabi bunları herkes bilemez.
Evet.
O yüzden bir kişi yanlış okuduğunu fark ediyorsa yeniden kılsın. Çünkü ayıramayabilir. Hı hı. Bir de mesela şeyler eskiler değil de bunu sonraki İslam alimleri söz konusu etmişler. Harflerin mahreçleri mesela.
Mahreçleri evet.
Yani bu mahreci yanlış yerden çıkarsa ne olur? Mesela tı ile dat. Z ile z. F ile s. Bunlar ne olacak? Şimdi bu mahreçler birbirlerine yakın mı uzak mı falan, ona göre evet. Farklı şeyler. Yani bunları herkes fark edemez. Bir de şunu hatırlatalım. İnsanımız, daha çok özellikle yaşlılar, Kur'an-ı Kerim'i ehlinden öğrenmediler.
Evet. Kulaktan duymak. Genelde.
Kulaktan duymak. Hatta gençlerde de biraz yaz kurslarına gidenler falan biliyor ama herkes bilmiyor.
Tabii.
Sonradan namaza başlıyor. Bu sefer işte kulaktan duyma. Okuyuşlarını düzeltmeye çalışsınlar. Peki nasıl düzeltecekler? Camiye gittikleri zaman imamın okuyuşuna dikkat etsinler. Mesela Fatiha okurken.
Evet.
kendi okuduğu Fatiha ile imamın okuduğu Fatiha arasında fark var mı? Bunu iyi dinlesinler. Eyvah ya, ben burayı böyle okuyormuşum, demek ki doğrusu buymuş diye düzeltsinler. Sadece Fatiha diye bildikleri diğer surelerde de. Ha, olmadı. Bugün bir sürü imkanlar var. Yani bu telefonda Kur'an-ı Kerimler var. Her tarafta. Ve oradan düzeltsinler. Çekinmesinler, utanmasınlar, imama gitsinler. Cami imamına, mahalle imamına. Hocam ben bu ayeti şöyle okuyorum, doğru okuyor muyum sureyi? Bir dinler misin?
Evet.
Ve imam kesinlikle hayır efendim, benim işim var, gidişine demez. Dinler kesinlikle. Ve düzeltir. Yani bu ibadetimizin sağlam olması için farzlardan biri olan kıraatın, yani doğru okumanın önemi büyük.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteydik. Fıkıh Saati programımızın şu anda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sürçülisan ettiysek affola. Son sözlerimizde Rabbimize hamd edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her türlü hamd, şükür, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.